Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'in Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'in Allah için sevmek, El-Hubbu Fillah bölümündeki hadisleri okuyoruz. 376. hadis-i şerifteyiz. Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Üç özellik vardır. Bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. İman var, bir de imanın tadı var. Demek ki imanın tadını herkes alamıyor. Tamam, imanı var ama belki sıkıntıyla, ızdırapla onu taşıyor, taşımaya çalışıyor. Bir de imanın tadını alan, lezzetini alan, onu hisseden, onunla sevinen insan var. İkisi farklı işte. İmanın tadını kim alır? Efendimiz onu tanıtıyor. Üç özelliği olan kimse imandan lezzet alır, tad alır. Onunla sevinir, huzur dolar. İman ettiği için şükreder. Elhamdülillah, iyi ki Allah'ım iman nasip ettin diye secdelere kapanır. Birincisi, Allah ve Resulünü bu ikisinden başka herkesten ve her şeyden daha çok sevmek. Allah ve Resulünü sevebilmek için de tanımak lazım. Marifetullah dediğimiz ilim, işte bu ilmin tahsil içinde araştırmak lazım, aramak lazım. Bu marifetullah ilmini nasıl elde edebilirim? Nasıl Allah'ı tanırım? Peygamberimizi nasıl tanırım? Çünkü tanıdıkça seversin, tanıdıkça seversin. Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'de bir uzaktan bakmak var. Başkalarının anlattığıyla dinlemek var. İşte şöyle mucize bir kitap, şöyle muazzam bir kitap. Bir de onun içine girip araştırmaya başlayarak onun mucizeliğini bizzat hissetmek, yaşamak var. O zaman insan çok daha farklı olur. Dolayısıyla Allah ve Resulünü sevmek ve bu ikisinden başka herkesten, Allah ve Resulünü bu ikisinden başka herkesten ve her şeyden daha çok sevmek. Allah'ı her şeyden çok sevmek, Resulullah'ı her şeyden çok sevmek. Bunu Allah'ı severse, kul Resulünü severse nasıl iman tadını almaz? Allah'ım sana hamdolsun ki sana imanı bize lütfettin, Resulüne imanı lütfettin diye kendi kendine, içi içine sığmaz, sevincinden uçar, göklere uçar. İkincisi, sevdiğini Allah için sevmek. Kişi sevdiğini Allah için severse, işte Allah'ı sevmesi lazım önce. Allah'ı sevebilirse insanları da Allah için sevebilir. İnsanlar Allah için sevdiğinde de yine sevinçle dolar, imanın tadını alır. Allah'ım sen bu kulu yaratmışsın, senin kulun ne güzel yaratmışsın diye yine Rabbinin sevgisiyle, ona olan imanıyla, huzurla dolar. Üçüncüsü, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. İmansızlığın nasıl bir tehlike olduğunu, nasıl bir ateş olduğunu görüp tekrar oraya dönmenin ateşe atılmak gibi kötü olduğunu, imanın bir kurtuluş, bir selamet olduğunu insanın idrak etmesi. Bu da tabii ki okuyarak, öğrenerek, tefekkür ederek bunlar oluşur. Kendiliğinden oluşması zor. Dinleyerek insan okumalı, araştırmalı, düşünmeli, dinlemeli. Bu şekilde beslenmeli. İnsanın her zaman beslenmeye ihtiyacı var. Üç türlü, hem bedeni olarak gıdalar yiyerek beslenmesi gerektiği gibi aynen bilgi sahibi olarak zihnini, aklını beslemesi ve maneviyat, manevi duygularla da, ibadetle de maneviyatını beslemesi gerekiyor. Hadis-i şerifle ilgili açıklamalar. Hadis-i şeriflerde imanın tadı tatlı bir deyimle halavetül iman veya ta'mul iman. Halavet, helva dediğimiz halve, Arapça tatlı demek. Halavet, tatlılık, imanın tadını. Ta'm, tat demek, o da yemeğin tadı dediğimiz zaman ki ta'mut ta'am gibi ta'mul iman, imanın tadı olarak ifade ediliyor hadis-i şeriflerde. Muhaddis Nesai'nin, İmam Nesai'nin bir rivayetinde halavetül iman yerine halavetül İslam denilmiş. İslam'ın tadı. Adeta iman ve İslam'ın tadının birbirinden ayrılmazlığına dikkat çekilmiştir. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'tan rivayet edildiğine göre imanın tadı ile ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de buyurmuşlar. Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak benimseyip onlardan razı olan kimse imanın tadını tatmıştır. Allah'ı Rab olarak, peygamberimizi Muhammed aleyhisselam peygamber olarak, İslam'ı din olarak kabul eder, bundan da razı olursa, çok şükür memnunum, Allah'a hamdolsun ki buldum, Cenab-ı Hak nasip etti, hidayet etti, buna buldurdu bana diyerek, bundan razı olur, sevinirse imanın tadını almış olur. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadiste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Üç hususiyet vardır. Kimde bunlar bulunursa cehennem ona, o da cehenneme haram olur. Allah'a inanmak, Allah'ı sevmek ve ateşe atılıp yanmayı, küfre dönmeye tercih etmek. Küfre dönmektense ateşe atılmaya bile razı olurum. Allah göstermesin. Demek nitekim tarihte bunu yapanlar olmuş. Ashab-ı Uhdud'da olduğu gibi muhtelif yerlerde ateşe atılacağı söylendiği halde, tehdit edildiği halde imandan dönmeyen ve ateşe atılan insanlar olmuş. Ashab-ı Kiram'dan da olmuş. İran'da esir edilen Müslümanlardan kaynar kazana atıp bir anda Müslümanların gözünün önünde eriyen sahabiler olmuş. Buna rağmen geride kalan Müslümanlar yine de dinlerinden dönmemişler. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh'ın bir kahramanlığı var bu konuyla ilgili. Naklettiğimiz bu rivayetlerden çıkarılabilecek ilk ve genel sonuç, imanın tadına erebilmenin temel şartının sevgi ve hoşnutluk, rıza olduğudur. Muhabbet ve rıza, sevmek ve razı olmak. Şimdi müminleri imanın tadını eriştirecek üç özelliği kısaca inceleyelim. 1- Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sevmek. Alimlerimiz tat anlamına gelen halaveti, itaattan zevk almak, Allah ve Resulünün hoşnutluğu uğrunda, rızası uğrunda zorluklara göğüs germek ve bunları dünyevi çıkarlara tercih etmek olarak yorumlamışlardır. Bu gerçeğin hadisteki ifadesi, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmaktır. Rıza bir şeyle yetinip başka bir şey aramamak demektir. Yani Allah senin Rabbinse artık başka şey aramana gerek yok. Dinin, İslam'ın varsa başka din aramaya gerek yok. Peygamberin var, senin başka önder aramaya gerek yok. Ondan daha sevilen kimse senin gündeminde olmamalı. Sevilen ve benimsenen şey seven ve benimseyene kolay gelir. Kolay gelen şey ise rahatlıkla yapılır, zevkle yerine getirilir. O halde Allah ve Resulünü her şeyden fazla seven mümine bütün dini vazifeler kolay ve zevkli gelir. Tembellik ve tereddüt göstermeden her emri gücü ölçüsünü yerine getirir. Abdestini severek alır, namazını severek koşar camiye. Gıybet yasaklıysa Allah Teala gıybetten severek uzaklaşır. Zekat farzsa zekatını severek verir. İşte helallar, emirler ve yasakları bu şekilde severek yerine getirir. Çünkü rıza gönlünü ve özünü sevgiliye adamaktır. Başka bir ifadeyle rıza müminin gönlünü mümin olmayana kaptırmaması demektir. Mümin olmayan kimselere gönül kaptırmamak, başka şeye gönül kaptırmamak, gönlümüzü Allah'a vermek. İnandım deyip inandıklarına karşı güvensizlik anlamına gelecek davranışlarda bulunmak zevksizliğin asıl sebebidir. Ağzının tadı bozulmuş olan insana en usta aşçılar bile yemek beğendiremezler. Zira bozukluk içtedir. Fî gulûbihim maradun buyuruyor Allah Teala. Kalplerinde bir maraz var diye, hastalık var diye. Hastalık olursa işi zor. İnanç esaslarına karşı rıza seviyesinde bir güven duygusuna sahip olmayan kişi de imanından ve ibadetlerinden zevk alamaz. Bu zevksizliğin sebebini dışta arar ve hayali bir takım suçlular icat eder. Halbuki asıl sebep içindeki rızasızlık, güvensizlik, bir başka deyimle kalitesizliktir. Efendimizin şu beyanları bu konuda ne kadar dikkat çekicidir. Hiçbiriniz duyguları benim getirdiklerime tabi olmadıkça imanın zevkine varan kamil mümin olamaz. Hiçbiriniz istekleri, arzuları benim getirdiğime tabi olmadıkça, nefsinin isteğine, hevasını Peygamberimizin getirdiği İslam'ın emirlerine, Kur'an ve sünnetin emirlerine tabi kılmadıkça kamil bir mümin olamaz. Hadis-i şerifte bildirilen ikinci şart, ikinci esas, sevdiğini Allah için sevmek. Yani imanın tadını alan kimselerin ikinci özelliği. Sevgi yaratılıştan sahip olduğumuz bir duygudur. Herkes bir şeyleri sever. Bir anlamda insanın gerçek kölelik zinciri sevgisidir. Zira insana kafa, kalp ve karnından nüfuz edilebilir. Kalbi kazanılmış ya da kalbini kaptırmış insan sevdiğinin mecnunudur, esiridir. Allah için sevmek bir anlamda sevgiye, sevgiden başka karşılık tanımamaktır. İşte bu anlamdaki sevgi imana derinlik ve zevk katmaktadır. İnsan da imanın tadını böylece tatmaktadır. Sevgide ölçüyü kaçırmak insan için aklını yitirmek kadar kötü neticeler doğurabilir. Gönlünü ağyara kaptırmış bir kişi, Allah'tan başkasına kaptırmış bir kişi, düşman istilasına uğramış ülke gibidir. Hiçbir yerinde, hiçbir köşesinde huzur yoktur. İman izzetine ters düşen bir sevgi, mümini kendi kendisini inkara götürür. Bu da imanı ortadan kaldırır. İman olmayınca onun tadından bahsetmek zaten mümkün değildir. Hadisimizin konu ile ilgisi asıl noktası da burasıdır. Konu ile ilgili asıl nokta Allah için sevmek. El-hubbu fillah. Demek ki kişi imanın tadını almaya götürüyor. Üçüncü özellik, küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Bu en kısa ifadesiyle imansızlığı düşünmemek. Böyle bir şeyi aklından geçirmemek demektir. Bir şeyin tadını çıkarabilmek için ondan ayrılmayı düşünmemek gerekir. İmanın tadı da ona sürekli sahip olma isteğine bağlıdır. Hadisimizde imandan dönmek ile ateşe atılmak arasında bir bağ kurulduğu dikkatimizi çekmiş olmalıdır. Bu imanın cennette, küfrün cehennemde olduğu temel inancının bir yansımasıdır. Yani açık şekilde imansızın yerinin cehennem olduğu bildirilmektedir bu hadislerde. Ateşte yanmayı aklı başında olan hiç kimse istemez. Onun ne dayanılmaz bir acı ve elem kaynağı olduğunu bilir. İmansızlığı da böyle bilmek ve imana ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaya çalışmak, onun zevkine ermek demektir. Sonuç o zaten, yani imansız kalırsan sonuçta ateşe atılacak demektir insan. Allah korusun, bunu düşünüp imana sahip çıkmak gerekir. Netice olarak imanın tadını çıkarabilmek için duygusal değil, akli bir sevgi ve tercihe sahip olmak gerekmektedir. Nitekim Peygamber Efendimizin konuya ait bir duası şöyledir. Allah'ım imanı bizi sevdir, kalplerimizi imanla süsle, küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster, bizi doğruyu bulanlardan eyle. Hadisten öğrendiklerimiz 1. İmanın tadını çıkarabilmek için Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, sevdiklerini Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görmek ve böylesi bir bilinç içinde olmak gerekir. 2. Bir kimseyi Allah için sevmek demek, sevdiğine karşı iyilikle artmayan, kötülükle eksilmeyen bir sevgi duymak demektir. Allah için sevmek ne demek? Sevdiğine karşı iyilikle artmayan, kötülükle eksilmeyen bir sevgi. Allah için seviyorum ben seni, bana bir faydan olduğu için değil diye karşılıksız sevmek demek, Allah için sevmek. 3. Küfre dönmesi için karşılaştığı baskıları ölüm pahasına da olsa sabreden kimse, böyle davranmayandan daha üstündür. Ruhsat verilmiş, yani kalbi imanlı olduğu halde diliyle baskı yapanların istediği sözü söyleyebilir. Böyle bir ruhsat var, o insana zarar vermez. Ama azimetle davranır, diliyle de imanını tekrar ederse ve belki de şehit olursa bu uğurda, o daha üstün olduğu burada anlaşılıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala 7 insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adil devlet başkanı, 2. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, 3. Kalbi mescitlere bağlı Müslüman. 4. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. 6. Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye karşı yaklaşmayan yiğit. 7. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Bu 6. 7. Tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kimse. Hadisle ilgili açıklamalar. Önceki hadiste sevginin, yani Allah için sevmenin, imanın tadına varabilmek için vazgeçilmez olduğu açıklanmıştı. Bu ve bundan sonraki birkaç hadis-i şerifte de sevdiğini Allah için sevmenin insana ahirette kazandıracağı mutluluğa işaret buyurulmaktadır. Böylece müellif Nevevi konunun hem dünyevi hem de uhrevi açıdan önemini belgelemiş olmaktadır. 7 mutlu kişiyi ya da 7 güzel adamı tanıtan hadis-i şerifte öncelikle üzerinde durulması gerekli bir iki ifade bulunmaktadır. Bunlardan birisi zillullah, Allah'ın gölgesi ifadesidir. Allah Teala'nın gölgesi olmayacağına göre bundan maksat ya Kabe'ye Beytullah, Allah'ın evi denilmesi gibi bir şereflendirme veya arşının gölgesi yahut Allah Teala'nın sağlayacağı bir güvenlik gölge demektir. Allah'ın yarattığı gölge veya Allah'ın şeref verdiği bir gölge. Nitekim hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde açıkça Allah onları arşının gölgesinde barındıracaktır buyurmuştur. İnsanlar hesap için sıkıntılı bir şekilde beklerken böyle bir gölgeye, bir rahatlığa, bir serinliğe çok ihtiyaç var. Öyle kritik bir andan bahsediyor bu hadis-i şerif. O anda Allah kimleri gölgelendirecek? Kim arşın gölgesinde rahat edecek? Öte yandan Allah'ın gölgesinde barınacak insanlar sadece bu 7 sınıftan ibaret değildir. Zira başka hadislerde önemli niteliklere sahip bazı kişiler daha sayılmıştır. Bu hadiste 7 kimsenin zikredilmiş olması, diğer rivayetlerde zikredilen bahtiyarları bu mutluluktan asla mahrum bırakmaz. Hadisimizdeki 7 sınıf insanı ayrı ayrı tanıtmadan önce bir hususa daha işaret etmemiz uygun olacaktır. Ahirette Allah'ın himayesine kavuşacakları bildirilen insanların vasıflarına şöyle bir göz atılınca, her birinin büyük güçlükleri göğüslemiş, hemen hemen aynı seviyede zoru başarmış kimseler oldukları, hepsinin birçok dahili ve harici manilere, engellere rağmen soylu bir mücadele vermiş oldukları anlaşılır. Yani hepsinin ortak özelliği kullukta sevgiye dayalı kahramanlıklardır. Mükafatları da ona göredir. Kıyametin o dehşetli ortamında ilahi koruma altında olmak. Yani kolay bir işin karşılığında büyük bir mükafat beklemek olmaz. Mükafat büyükse demek ki onun karşılığında yapılacak iş de zordur. Zor işlere talip olmak, zor işler yapmak, buna göre de büyük mükafatlar elde etmek gerekir. Şimdi hadisimizde haber verilen 7 güzel insanı tek tek ve kısaca tanıyalım. Adil devlet başkanı. Her şeyin merkezi, temeli budur. Dinin ayakta durması buna bağlıdır. Müslümanların adil bir, Müslüman bir devlet başkanları yoksa dinlerini yaşamaları mümkün değildir. Çok eksik, çok kısmi olarak yaşayabilirler. Ferdi olarak işte namazını kılar, orucunu tutar ama din ondan ibaret değil. Toplum olarak muamelatıyla, ukubatıyla dini yaşamak bir devlet başkanına, Müslüman bir devlet başkanına bağlıdır. Onun için alimlerimiz demişler ki, İmam Gazali bunu tekrar eder, ondan önce de söyleyenler olmuş. Eddinu vel mülkü tevemen. Din ile mülk, devlet idaresi ikiz kardeştir. Birisi olmazsa diğeri de olmaz. Din işin ruhudur, özüdür, asıl maksattır. Devlet de onun koruyucusudur. Din olur, devlet olmazsa, mülk olmazsa din ayakta duramaz, bir müddet sonra yıkılır gider, yaşanamaz. Devlet olur, din olmazsa o da anlamsız bir şey. Asıl maksat yok ortada, din yok, sadece bekçi var. Hazine yok, bekçi var. Bir anlamı yok. Dolayısıyla ikisinin birlikte olması gerekir diyor alimlerimiz. Dolayısıyla birinci sırada el-imamül adil, yani adaletli devlet başkanının zikredilmesi bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zor bir iş olduğunu, bunu başaran insanın da böyle arşın gölgesinde en baş köşede oturacağını bildiriyor hadis-i şerif. Müslümanların yönetimini üstlenmiş kişi demektir. Müslümanlar dünyada onun himayesinde, bir başka ifadeyle gölgesinde bulunurlar. Bu sebeple böyle bir yöneticinin ahirette göreceği karşılık da yaptığına uygun olarak ilahi koruma altında olmaktır. Adil devlet başkanı diğerlerinden üstün olduğu için birinci sırada zikredilmiştir. Çünkü devlet başkanının himayesi onların hepsini içine alır. İkincisi, Allah'a kulluk içinde serpilip büyüyen genç. Gençliğini dindar bir şekilde yaşayan insan. Gençlik yıllarını namazlı, niyazlı, dindar bir çizgide geçiren genç. Nefsini Allah'ın emirlerine muhalefetten korumuş. Heva ve heveslerin, şehevi duyguların gemlenmesi, güç arzularının etkisine karşı koyup kulluğa sarılmıştır. Bu ondaki derin Allah saygısının delilidir. Zira Allah'ın emirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse her türlü takdirin üstündedir. Kalbi mescitlere sevgiyle bağlı olan Müslüman, gençliğine belki böyle fırsat kaçırdıysa hayatının diğer bölümlerinde de bu fırsatı yakalayabilir insan, kalbi mescitlere bağlı olarak yaşayabilir. Kalbi sanki mescide asılmış kandil gibi sürekli mescitle ilgili olan, mescitlere devamda kusur etmeyen, Allah'ın evi demek olan mescitleri ve oralarda bulunmayı seven kişi, mescitlerle ilgilenmek suretiyle Rabbine olan sevgisinde devamlılığını göstermiş demektir. Bunun karşılığı olarak da ahirette arşın gölgesinde barındırılacaktır. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları ve ayrılmaları Allah için olan iki insan. Hadisimizin konuyla doğrudan ilgili olan kısmı burasıdır. Allah rızası için birbirlerini seven, başka hiçbir maksat taşımayan, bir araya gelmeleri Allah için, şayet ayrılacaklarsa ayrılıkları yine Allah için olan, yani bir arada iken de ayrı iken de Allah için duydukları sevgiyi muhafaza eden iki insan. Sanki bir anlamda yek diğerini Allah'ın emirlerine muhalefetten korumaktadır. Böyle iki insan birbirlerini Allah'ın emrine muhalefetten korumaktadır. Zira mümin müminin aynasıdır. Onların bu birbirlerini Allah için sevmeleri ve dostluklarını bu çizgide birbirlerine yardımcı olarak geçirmeleri, ahirette her ikisinin birden ilahi koruma altına alınmaları ile ödüllendirilecektir. O halde sevgimize ve sevdiklerimize bu açıdan iyice dikkat etmeliyiz. Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayrimeşru davetine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Böylesine bir davete içinden veya açıkça ben Allah'ın emrine muhalefet etmekten veya onun azabından ve gazabından korkarım diyerek yaklaşmayan, bunu ya kavlen veya fiilen veya halen söyleyen insan, nefsini koruyan kişi gerçekten büyük bir yiğitlik göstermiştir. Allah'tan korkan kurtulmuştur müjdesi gereği, onun da mükafatı ahiretteki sıkıntılardan kurtulmaktır. Bu husus her türlü gayrimeşru kadın erkek ilişkilerinin kitle iletişim ve haberleşme vasıtasıyla yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde çok daha büyük önem arz etmektedir. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, Allah için verdiği sadaka ve yaptığı iyilikleri mümkün olduğunca gizli yapan, gösteriş ve riyadan uzak kalmaya çalışan kimse, Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutmuş demektir. Bunun karşılığı da ahirette ilahi korumaya mazhar kılınmak suretiyle o kişinin faziletinin açığa çıkarılmasıdır. Bu gıpta edilecek bir durumdur. Son olarak, tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi, insanlardan ve gözlerden uzak kimsenin bulunmadığı ortamlarda Allah'ı anarak, zikrederek gözlerinden sevgi yaşları dökülen kimse, çoğu insanın başaramadığı bir kulluk çizgisini yakalamış demektir. Onun bu samimi ve gizli kulluğunun karşılığı da mahşer yerinde ilahi koruma altına alınmak suretiyle herkesin gözü önünde ödüllendirilmesidir. Böyle bir ödüllendirmeyi kim istemez? Yüce Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Bunlar kendi işlerinde kimseye gösterme maksadı olmadan Allah'a itaatlerini, sevgilerini kendi işlerinde yaşayan insanlar, Cenab-ı Hak da onları bütün aleme gösterip methedecek kıyamet günü. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, Allah Teala kullarının sadece kendi rızasına yönelik amellerinden razı olur ve onları kimseden yardım görme imkanının bulunmadığı yerde himayesine alır. İki, hadis-i şerifte sayılan 7 sınıf insanın vasıfları ve yaptıkları örnek alınacak üstün nitelikli işlerdir. 3. Her güzel ve makbul işin temelinde sevdiğini Allah için sevmek gibi üstün bir meziyet bulunmaktadır. 4. Gönülleri Allah sevgisi, Allah için sevme, Allah için buğz etme duygusuyla diri tutmak lazımdır. Cenab-ı Hak gönlümüzü Allah muhabbetiyle, muhabbetullahla ve marifetullahla doldursun kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.